Efendim, herkese merhabalar. Bugün böyle güzel bir doğa yürüyüşü yapalım dedik. Birkaç lokasyonumuz var. Hava bayağı soğuk. Long Beach bayağı bir sıcaktı. Bugün hem böyle bir pazar sohbeti istedim ben aslında yapalım. Bir de yürüyüş gezdiğimiz yerleri göstereyim. Böyle ikisini mix yapalım istedim. Harika bir yürüyüş yapacağız. Ben şimdi hep kendimi göstermeyeyim. Bugün seçtiğim bir konu var aslında. Ben böyle ara ara da geçmişte yaşadığım tecrübelerden şeyleri bir araya getiriyorum. Onlarla da ilgili pazar sohbetleri çekiyorum. Bugün asla işe gelmeyen patron. Böyle bunlarla ilgili bir anım var. Bunları anlatacağım size.
Bir yandan yürüyüşümüze devam edelim. Bir yandan da nedir bu asla işe gelmeyen patron? Aslında şudur. Ben 90'lı yıllarda doğdum. 1990'da doğdum. O dönemlerde de biz böyle teknolojiden uzak bir yaşam sürdük aslında. Pek çoğumuz. Daha internet, diğer şeylerin hiçbiri gelişmemişti. O yıllarda ben böyle ortaokula falan başladığım dönemlerde şeyler vardı, dergiler vardı. Biz o dergilerden CD'leri alırdık ve CD taşıma çantası falan alırdım ben yani. Çocukluktan beri bu teknolojiyi takip etme diyelim. Ben Aydın'ın Söke ilçesinde doğdum. Ege'nin ufak bir kasabasında aslında teknolojiyi takip etmeniz zor bir şeydi. 2000'li yılların başında falan. Ama hep teknolojiye bir merakım oldu. Dedim ki ya bu teknoloji benim hep ilgimi çekiyor çocukluktan beri. Liseye başladığım yıllarda da ben meslek seçmeniz gerekiyor. Çünkü lisenin ilk yılından sonra işte sayısal mı okuyacaksınız, TMM, şimdi sistem nasıl bilmiyorum valla. O dönemlerde de bunları seçmem gerekiyordu. Araştırıyoruz ama YouTube yok abi. YouTube dahil yok. Yani ne olacağını tam olarak bilemiyorsun. Yani meslek seç ama çok ilginç. Ya o dönemden ve öncesi döneminden gelenlerin meslek seçimi çok acayiptir. Çünkü ben bir tane dahil elektrik mühendisi tanımadan, bırakın elektrik mühendisi, herhangi bir mühendisi tanımadan, ya Söke yani ufak bir yer ya, meslek seçtim. Yani dedim ki ya ben mühendislik okuyayım. Yıllar geçti. Şimdi ben 13 yıldır bu işi yapıyorum. Nereden geldi diye ben bunu yeni sorgulamaya başladım. Ya dedim ki biz bunu seçtik abi ama nereden çıktı mühendislik? Yani niye mesela psikoloji değil, niye işte hukuk alanı değil, başka bir alan değil, neden? Neden geldi bu? Ben şöyle keşfettim bunu. Aslında o dönem meslek seçenler şuradan seçtiler. Yani diyorum ya, çevrende bir kişi daha yok. Şimdi YouTube'a girip belki de YouTube'tan şey yapabiliyorsun. Abi işte elektrik mühendisi nedir abi? Adam bir gününü çekiyor, görüyorsun. Yani kafanda çizdiğin o mühendislik şeyini en azından biraz cevap bulabilirsin. Veyahut da büyük şehirlerde yaşayanlar belki de aslında bir mühendisi bulabilir, yanına gidebilir. Yani böyle opsiyonlarınız var ama şimdi bizim dönemimizde yoktu tabii ki. Ve biz bu kısa araştırmanın sonucunda sayısalı seçtik. Üniversite tercihinde de elektrik mühendisliğini seçtik. Ben yıllar sonra dedim ki niye seçtim acaba? Nereden geldi tanımadım. Bir tane mühendis dahi tanımadım. Ne iş yaparlar bilmedim. Şuradan geliyormuş. Çok eskiden yine 90'lı yıllara gideceğiz. Kılçık antenler vardı. İlk defa uydu yayınına geçildi Türkiye'de o dönemler. 2000'li yıllarda falan sanırım. Belki büyük şehirlerde daha önce geçilmişti. Benim de babaannem ve dedemin evinde bunu yaptılar, geçtiler. Ben tabii geldi adam böyle bakıyorum ne yapıyor. Ya yeni bir teknoloji. Şimdi o döneme kıyasla yepyeni bir teknoloji. Takıldı, bir yıl geçti. Bozuldu abi bu. Tamam mı? Bir şey oldu, bozuldu. Ya o zamanlar teknisyen çağıracağını da bulacağını anlayan da yok çok. Bu işi yapanlar falan da yok. Ben bir şekilde 9 yaşında, 10 yaşında mıydım, neydim? Tamir ettim onu yani. Uğraştım, açtım, bir şeyler yaptım, kablosunu çıkardım. Gelen, eve gelen herkes, işte babaannem de dedi ki ya bizim torun ufacık ya, şu bacak kadar tamir etti. Hani birini çağıracaktık, para verecektik. Bizim çocuk tamir etti. Şimdi gelen herkese diyorlar ya, gelen herkese aferin ya sana falan. Nasıl yaptın bakayım? O his bende kaldı. Yani bir şeyi tamir etmek öyle güzel bir his ki, o hismiş beni aslında, bu mühendislikmiş bilmem neymiş bunlara sürükleyen, sadece o hismiş. Ben şimdi konudan konuya atlıyoruz. San Diego'da benim bir mekanikçim vardı. Adam efsane Mustang'ler toplamış, liftin üstüne çıkarmış, 5-6 tane aydınlatmalar koymuş falan. Arabalar, yani bakamıyorsun böyle, gözün kamaşıyor arabalara bakarken. Bayağı da yaşı var. Yani babamdan falan büyük. İnanılmaz müşterisi var. Ben de muhabbet ediyordum adamla. Ve adam gelen herkesi ilgileniyor. İşte nasılsın, neresi, işte Türkiye'den diyorum. Adam Türkiye'ye gitmiş, İstanbul'u gezmiş, İzmir'i gezmiş falan. Muhabbet ettik bayağı. Neyse. O adam bana şöyle bir şey dedi. Ben dedim ki ya, işte sordum Mustang'leri. Adam bu yarışmalara falan gidiyormuş kendisi. Bu şeylerde. Klasik araba yarışmalarına falan gidiyorum. Zaten kendisi mekanik. Çocukluğundan beri bunu yapıyormuş. Bana dedi ki ya artık, dedi, benim maddi hiç böyle bir şeye ihtiyacım kalmadı. Ve ben dedi niye geliyorum biliyor musun dedi bu dükkana. Bir tane civata sıkmak dedi beni rahatlatıyor. Çok güzel bir, bak o benim hep aklımda kaldı. Bir tane civata sıkmak bana huzur veriyor dedi. Bir şeyi tamir etmek. Aslında benim de maceramın başlama noktası o bir şeyi tamir etmenin hissi. Ben bundan dolayı hani hep bu hissi kovalamışım. Farkına dahil varmadan elektrik mühendisliğine başladım. Şimdi ben tabii kafada bu his var ya, aslında bilmiyorsun. O dönem 18 yaşında. Belki biraz şu an şu suyun sesi engelliyordur ama biz devam edelim. İşte ben bu mekanikle konuştum. Onun dediği kelime var ya, hani bir şeyi tamir etmek, tamir etmenin insana verdiği huzur çok acayip. Ben de yıllar boyu aslında bu huzuru kovalamışım. Yani bunun peşinden koşmuşum. Mühendisliğin sebebi de buymuş. Ya mühendislik fakültesine gittik, yazıldık, devam ettik. Allah Allah, hiç aradığım, o benim kovaladığım şey yok. Yani ben hani bir şeyleri öğreneceksin, orada bir yetenek kazanacaksın. O yetenekle de bir şeyleri çözeceksin. Aslında temel amaç bu bakıldığında. Hani ana istek bu. Dedim ki oğlum, dedim, zaten hani bu diploma için ya alacaksın, herkes böyle yapıyor. Gireceksin fiziği, matematiği, bilmem ne, hepsini çözdüm, hepsini geçtim. Diplomayı aldım, kepi attık, aa çok güzel. Sonra iş hayatı başladı. Ya dedik ki tamam, iş hayatı artık özel sektör. Böyle kitapmış, deftermiş aramaz. Şimdi sen bir şey üreteceksin. Sorunları çözeceksin ve o işin peşinden koşacaksın, devam edeceksin. İş hayatı başladı İstanbul'da. Hiç mi hiç beklediğim gibi çıkmadı. Ben şantiyeciyim. Yaklaşık 13 yıldır, hatta 13 yıl bitti, şantiyecilik yapıyorum. Başka videolarda da bahsetmiştim. Hatta ben bu yaptığım bütün pazar sohbetlerinin bir playlist, bir oynatma listesi yaptım. Hemen şuraya sağ köşeye bir yere eklerim. Hepsini dinleyebilirsiniz. İşe girdik. Abi iş değişti. Meğerse iş yerinde de sizin iş yeriniz değilse bu bir şeyleri çözme hissi, mutluluğunu yapmak çok zor. Çünkü patron senden bunu beklemiyor. Diyor ki işe gel, şunları şunları hallet, deliler gibi çalış, mesai falan da isteme ve böyle geçin yani. Hani ömrüm bu şey, emekliliğe kadar. Tabii ben bunu yıllar sonra anladım. Ancak bayağı bir şeyler yaptım. Şimdi onlara da değiniriz. Ama biz burada kahvaltıyı bitirelim. Şimdi buradan da çöle geçiyoruz. Çok apayrı bir çevreye. Gördüğünüz bu dağı, Mountain Badley, bırakırım ismini, şeyini. Bırakacağız, çöle geçeceğiz. Sohbetimize kariyerin devam kısmında neler olduğuna, hadi buyurun orada geçelim. Şu soframızı da kaldıralım artık. Son gelen kurabiyemi yiyeyim. Sonra devam. Bir yandan da pazar sohbetimize devam edelim. Nerede kalmıştık? İşe girmiştik. İşte çalışmaya devam ediyorduk. Şimdi ben bir memur çocuğu olarak paraya bakışım hep şöyleydi. Para için çalışman lazım. Yani bir maaşın olması lazım. Birine çalışacaksın. Yanında yer alacaksın. Ve o da sana çalıştığının karşılığında bir para verecek. Benim hep paraya bakışım böyle oldu. Çok çok uzun yıllar. Arada da patronlar gelirdi. Yani büyük patron hiçbir zaman işe gelmezdi, biliyor musunuz? Biz şantiyede böyle 4-5 mühendistik. Nefesim de şey oluyor yürüdüğümüz için. Saat böyle 2 gibi, işte öğle yemeğinden sonra biri çay demlerdi. Bizim teknik ressamlardan bir tanesi. Biz de bisküvi falan bir şeyler alırdık diğer çocuklarla. Hem bir muhabbet ederdik. Abi ne yaptın? Nasıl, işte şu nasıl gidiyor, bu nasıl gidiyor? Hayattan ondan bundan konuşurduk. Şimdi böyle büyük patron gelmezdi. Ola ki geleceği zaman herkes, ya oğlum dikkat edin falan. Çayı demlerdik. Bak patron gelecek ofise, bizim sağ ofisine. Patronu bekliyoruz. Aman çayı açmayın, dökmeyin falan. Taze olduğu anlaşılsın. Bisküvileri falan alır. Patronu bekler. Herkes bir stres. Ya dedim niye böyle? Yani patron gelince ne oluyor? Neden böyle bir şey var? Neden biz çalışanlar hep böyle patrona dikkat etmemiz gereken, hani aman bizi şey görmesin, çalışmıyor görmesin etmesin. Yıllar geçti. Şimdi benim tabii seviyem yükseldi bu firmalarda. Şunu gördüm. Patronların kazandığı paraları, yani daha proje müdürü bilmem ne o bu olunca şöyle şeyler olmaya başladı. Biz ne alıyoruz, ne veriyoruz, ne para kazandık. Patronun kazandığı paraya bakınca dedim ki bu işte bir yanlış var. Yani bu iş doğru olamaz. Patron kazandığının yanında biz, bir karşılaştırma yapacak olsam, bir paket sakızın içerisindeki bir adet sakızın 1/3 değil size verdiğim maaş. Yani öyle komik rakamlar ve şöyle saçma şeyler var. Şimdi ben derdim ki bu bir tek Türkiye'de oluyor. Bir tek Türkiye'de olmuyormuş. Beyaz yakaya şey yok, zam yok.
Burada hemen konuyu çok kısa bölmem gerekiyor çünkü yanlış bir kelime telaffuz etmişim. Aslında burada zam değil, mesai ücretinden bahsetmek istiyordum. Videonun devam eden birkaç yerinde daha bu şekilde olmuş. Videoyu düzenlerken fark ettim. O yüzden bu düzeltmeyi de hemen buraya kısaca sizler için eklemek istedim.
Deliler gibi sabah 7'de 8'de işe gelip sabahın 4'ünde işten çıktığım günler oldu. Ama deniliyor ki beyaz yakaya zam yok. Yani kusura bakma, çalışacaksın, devam edeceksin. Bütün emeğini harcayacaksın. Abi para yok. Niye? Sistem niye böyle? Anlaştığın sözleşme öyle diyor. İşte 40 saat. İyi de bir dakika, 40 saatin üstünde çalıştık. Ya onu da yapıver, bir şey olmaz. Bak sen mühendissin, şöylesin, böylesin oldu. Ve benim bu işlere bakışım biraz değişmeye başladı. Hadi bir sonraki lokasyona ilerleyelim. Hem de bu pazar sohbetimiz bu en güzel hızında, ortasında devam etsin.
Şimdi patron değil mi? Patron... Abi adam işletmenin sahibi, tabii ki çok kazanacak. Ve sen çok çalışsan da imzaladığın kontrat neyse ona razı olacaksın. Yani biz şimdi bu şekilde öğrendik, açık konuşmak gerekirse. Gel zaman git zaman biz projeler bitirmeye başladık. Proje bitimlerinde şöyle şeyler olur. Tabii ben kendi alanım inşaat sektörü için konuşuyorum. Diğer alanları bilemem. Belki reklam alanı daha farklıdır. İnşaat sektöründe bir proje bitti mi, ufak da olsa bir prim, bir şey verilir. Yani bitirirsen, hele ki erken merken bitirirsen sözleşmede yazar, biraz daha ücreti sana fazla öderler veya da hemen paranı öderler gibi gibi şeyler var. Şimdi biz deliler gibi çalıştık. Yani şeyi hatırlıyorum, son 3 ay boyunca günleri karıştırmıştım. Yani sabah kaç, gün ne, haftanın 7 günü çalışıyoruz, ediyoruz. Ama para yok. İş bitti. Bizim patron ya şey aldı, motoryat aldı ya. Yani şimdi diyorum ki nasıl yani? Şimdi adam motoryat aldı. Bakın bu proje bitimiyle bir kuruş dahil, bir lira dahil hiç kimse prim almadı. Her firma böyle mi? Değil tabii ki, ama işte böyle de firmalar var. Böyle firmalarda çalıştım. Sonra benim bu patron ve çalışan ilişkisine bakışım değişmeye.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
Başladı ta ki özellikle kendim
bu işletmeleri kendi işimi açıp kendim yüklenici bir firma olurup patron oluncaya kadar.
İşte bahsediyorum ya, şimdi biz Amerika'da her şeyi mükemmel olarak görüyorduk. Ya çocukken öyleydi 90'larda falan. Burada da bu iş, hani patron işte çalışan bilmem ne, daha farklı olur diye düşünüyorduk. Burada da öyle, bizim çalıştığımız patron, son çalıştığım firmada, hayatımda yani ben böyle biraz arabaları takip ederim, incelerim nedir ne değildir. Yani biraz bilgi edinirim yani. Yani öyle çok aşırı tutkunuyum diyemem ama takip ediyorum bunları. Böyle adam inanılmaz klasik arabalarla geliyor. Hayatımda hiç görmedim işte. 1935 model bir araba. Yaptırmış falan. İşte çalışanlar diyor, o patron ya bu ne? Adam hep havai gömleklerine, bakın bir gün daha işe gelmedi. Çalıştığımız milyon dolarlık projelere bir gün, bırakın bir günü bir çay içmeye. Ya gideyim şu projede de bir çay içeyim demedi. Niye? Ama en çok parayı o kazanıyor. Yani istesek de istemesek de ne yazık ki sistemin sahibi her zaman hem söz hakkına sahip, hem her şeyi o kazanıyor, hem her şeyi o götürüyor. Her şey onun istediğin gibi oluyor. Onun zorlukları yok mu? Var ama bahsediyorum ya işte kurmamanın zorlukları çok daha acayip. Şimdi biz burada yemeğimizi yiyelim. Turumuz devam ediyor. Şimdi ben böyle çalıştım. Şimdi patrona da hep şöyle dedik biz. Ya adam patron abi, sistemin sahibi. Tabii ki en çok parayı o kazanacak. Fakat çalışanların kazandığı para benim çok zoruma gitti. Nasıl ya dedim. Yani ben gece gündüz sabah akşam buraya çalıştım. Bu mu kazanç? Bir de eskiden şimdi bu kazançları elde edenlerin şöyle bir şey söyleyebiliyorlardı. Diyorlardı ki ya çok çalıştık ama, bunca yıl çalıştık ama ya karşılığında bir ev aldık, bir araba aldık. Şimdi bir araştırma yapılmış. Bu artık sadece Türkiye'de değil, tüm dünya genelinde şöyle olmuş. 80'li yıllarda burada posta ofisinde çalışan biri mütevazi bir yerde bir ev ve bir araba alabiliyormuş. Mütevazi bir araba alabiliyormuş. Ve mütevazi bir yerde bir ev alabiliyormuş. Emekli olunca da yazlık, hani emeklilik planı için yerleşeceği yerde de bir şey alma ihtimali varmış. Fakat bu hem Türkiye'de hem Amerika'da hem dünyada geldiğimiz bu kapitalizmin bizi getirdiği yerde mümkün olmamaya başladı. Evet, belki belli meslek grupları hala bunu yapabiliyor. Ama çoğu meslek grubu burada elendi. Yani orta direkt dediğimiz şey aslında sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde elendi. Ve artık hani o kadar yıl çalışıp ya bunu yaptım demek bile çok zor hale. Bak, bu kadar yıl çalışıyorsun, çok zor hale geldi. Şimdi kendi şirketinizi kurduğunuzda şöyle bir şey oldu. Çok garip bir şey fark ettim. Bir zehir. Ciddi söylüyorum, bir zehir. Ya iş aldım. Elektrik işleri yapıyorum falan. 6 ay işsiz kaldım ettim. Çok hatalar yaptım. Hatta bu hatalarla ilgili de ben arada arada video yapıyorum. Şimdi çok fazla buna girmeyelim bu yayında ama. Şöyle hatalar vardı. Şimdi diyorum ya, memur çocuğu abi. Ben mesela arabanın MTV'si geldiği günü beklerdim. Birinci gün öderdim. Elektrik faturası mı geldi? Birinci gün. Hani ben daha ikinci günü beklemezdim. Şimdi şirket açıyorum ya. Abi gittim ben daha birinci günden şirketin evraklar, muhasebeciler, ofis yeri, her şeyi açtım. Her şey tam olsun. Aman düzenli olsun. Kötü bir şey değil. Sonra 6 ay iş yok. Abi muhasebeci umurunda değil ki ya. Adam diyor kardeşim ver parayı. Ya ofis işte bir yer tuttuk, ufak bir yer. Ev ve ofis yaptım. Öyle yapınca fiyat artıyor. Kardeşim bana ne? İş aldın mı? Almadın mı? Öde, paralar gidiyor. İş yok. Çok iyi yani. Neyse, uğraştık dedindik. Bir iş aldım. İki çalışanla başladım. 10 çalışana çıktım. 10 tane sigorta girişi yaptım. 10, yani hayal bile edemezdim. Ve bir sıkıldım şantiyede. Anlatamam. Yapacak hiçbir iş yok. Çünkü patron pozisyonuna geçince abi senin yerine işleri yapacak insanları kiralıyorsun. İşte alta bir kişiyi kiraladım. Ya ben ofise gelip canım sıkılıyordu. Yani dedim ki ya patron hiç çalışmıyor abi. Bizim, şimdi ben ufak patron, mini patron. Kendim öyle diyebilirim. Şimdi mini patron olduğunuzda dahil ne oluyormuş biliyor musunuz? Siz bir sistem kuruyorsunuz. O sistemde insanları kiralıyorsunuz. Ve o insanlar size para kazandırmaya başlıyor. Vay be dedim. Nasıl iş ya? Hani
aslında öğretmenin tam zıttıymışım. Normalde senin çok çalışman lazım çok para kazanmak için. Ne zaman ki çok para kazanırsın çok çalış. Hayır. Değil. Kesinlikle değil. Ne zaman ki çok iyi bir sistem kurarsın. Ne zaman ki senin kendi işin patronu olabilecek bir konuma gelirsin. O gün sen gerçek anlamda para kazanan, işin sonunda bu işte en çok parayı üreten, değeri üreten insan oluyorsun. Eğer ki bunları yapamadığın sürece emeğinizin ömür boyu sömürülmesine razı oluyorsunuz. Yani emeğiniz sürekli sömürülüyor. Yani ben şantiyecilikten konuşuyorum, yine altını çizdim. Diğer sektörleri bilmiyorum. Tabii şimdi diyeceksiniz ki ya ne oldu peki senin bu mini patronluk olayları? Abi orada da ayrı tabii ki zorluklar var. Patron olmak, iş sahibi olmak, işin sistemi sahibi olmak çok zor. Bir de şöyle bir ayrım var. Daha sonrasında hayatım daha çok çok daha sonra evrelerinde sadece kendimin çalıştığı ve ürettiği bir şey yaptım. Mesela şimdi orada dedim ki ya 10 kişi ama ben yaklaşık 45-50 kişinin sigorta giriş çıkışını yaptım. Çünkü adam geliyor. Abi 2 saat sonra giden oldu. Valla biri öyleydi. Geldi böyle. Abi dedi çok iyi ustayım ben falan. Harika işler yaparım sana. Şöyleyim böyleyim. 2 saat sonra telefon çaldı. Ben dedi şantiyeden çıktım. Abi dedi bana göre değilmiş. Ya adamın sigorta girişi. Abi iş güvenliği malzemeleri her şeyini veriyoruz yani. Düşün. Her şey kitapta olması gerektiği gibi. Her şey. Adam gidiyor. Bir zarar ediyorsunuz o anda. Bir de tabii ki ana yüklenici görüyor. Ya diyor ne oluyor sen alt tarafı şurada iki kablo çekecektin. 20 kişi geldi gitti diyor. Artık kim sana çalışıyor ben anlamadım diyor adam. Ve ikinci proje bu yüzden gelmedi. Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de işte bu işin düzenli ve sistematik olması lazım. Bana bir formenim vardı. Yıllar yıllar yıllar önce. Yaşıyor mu hayatımda bilmiyorum. Bayağı yaşı da vardı. Demişti ki Efe demişti oğlum bak 100 kişi burada işe gelsin. Ben ustayım şöyleyim böyleyim desin. Ya ikisi ya üçü kalır demişti. Kalın dedim bir şey olmaz oğlum. Bak sen dedi bunu ilerleyen yıllarda görürsün. Harbiden öyle. Şimdi ben işe eleman alacağım. Gelen herkes diyor ki abi ben çok iyi ustayım. Üf var ya mahvederim diyor ya. Çocuk daha 19 yaşında. Ya tamam. Hani ben de o zamanlar daha kariyerin başındayım ama bildiğim şudur yani. Biraz zaman geçirmek lazım. Tamam bak el yeteneği çok iyidir. Bu tamam hani gerçekten iyi iş çıkarırsın ama biraz da zaman geçireceksin. Farklı şeyler göreceksin, edeceksin. Problemleri kendi başına çözeceksin ki usta diyebilelim sana. Şimdi niye böyle? Adam çünkü usta maaşı daha fazla ya. Herkes ustayım diyor. Yani kimse çıraklıktan başlamak istemiyor. Ve hatta bu formenlerin bilmemlerin böyle ufak işletmenin kurduğu şeyler çok daha iyi ilerler. Çünkü o adam böyle işi farklı yönetir. Hatta bir yayında ona değinelim. O ayrı bir şey. Uzun bir konu. Yavaş yavaş da gün batıyor. Hatta konuyu da toparlayalım bugünkü pazar sohbetini. Kendim bir iş yeri kurduğumda sadece bana bakan, sabah benim kalkıp, benim gidip, benim iş üretip, benim akşam işi bitirip teslim edip, işin sahibi ben olsam da ben sadece kendime yeni bir iş edinmiş oldum. Ve gördüm ki bu işler şöyle ilerlediği zaman çok büyük mantık çerçevesine oturuyor. Ki o dönemde de ben kendi işimi kurup insanları çalıştım da ya 2 yılda kazanacağım maaşı belki 3-4 ayda kazandım. Ama diyorum devam ettirmek çok zor. 6 ay işsiz kalıyorsun. Bir diğer proje gelmiyor. Hani ben böyle kısa sürede parayı bulursun. Asla öyle bir şey demiyorum. Bu işin farklı zorlukları var. Gerçekten öyle. Her iş kuran insanın. Ama iyi bir sistem kurmak bence bu dünyadaki en değerli şey. Çoğu bu işleri kuranlar, şunu da gördüm, burada da bir hayal aleminde olmamak lazım. Bu işleri kuranların büyük çoğunluğu baktığınızda babasından, dedesinden, dedesinin babasından falan kalmış insanlar. Ufacık başlamışlar, büyütmüşler, devam etmiş. Çok daha iyi noktalara gelmiş, iyi yerlere gelmeyi başarmışlar. Ben de geçen o yıllarda şunu keşfettim. Biz kısa dönemde bu maaşlı işlerde belki rahat ediyoruz. Sigorta var, bilmem ne var, maaş geliyor, çok güzel. Ama uzun döneme bakıldığında ne kadar emeğimizin sömürüldüğünü, ne kadar sistemin başındaki adam ne derse onu yapmak zorunda olduğumuzu. Yani diyorum ya aman patron geliyor. Bak benim bu gittiğim çalıştığım şantiyelerde milyon dolarlık projelerde patronlar bir defa gelmedi. Düşünebiliyor musunuz adam? Aylık milyon dolarlık şey kesiyoruz yani. Fakediş kesiyoruz. Adam yok abi, adam bir yerde, bir tatilde. Çünkü gelmesine gerek yok. Onu denetleyen biri var, onun altında şantiyeyi denetleyecek biri var. İşte sağ ekibini denetleyecekler var. İşe alım yapacak ayrı biri var. O herkesi almış, sistemi kurmuş. O ne alınıyor, ne gidiliyor, ne yapılacak? Daha böyle kritik kararlarda yer alan insan oluyor. Bunu kurmak kolay mı? Hiç değil. Bunu kurmamak, bence bu çok daha tehlikeli bir şey. Diyorum ya, hani kurbağa kaynadığı kazanda olduğunu fark etmiyor. Sıcak geliyor, ılık geliyor. Oh diyor, ne güzel. Kazanda ılıkmış abi. Ya, para da geliyor. Sigorta da yatıyor. Yeter. Gerek yok ama benim gördüğüm artık bu geçen yıllarda gerçekten insanların emeği artık baya baya sömürülüyor. Ben Amerika'ya geldiğimde de böyle oldu. Çok ilginç. Şimdi 90'lı yıllara geri döneceğim. Abi biz çocukken şöyle, biz Amerika'yı hep her şeyin iyi olduğu bir yer olarak gördük. Çünkü YouTube mutup yok. Filmleri izliyoruz. Çizgi filmleri, onu buna. Amerika'da her şey mükemmel gözüküyor. Burada da şantiye sektöründe baktım ki aynı şeyler ya. Hani dedim ki burada öyle değildir ya. Her şey düzenlidir. Tabii her firma öyle değil ama. Burada Meksikalılar genellikle bu işleri almış, yürütüyorlar. Her inşaat firması Meksikalı mı? Hayır, değil. Ama bir baktım orada da işte beyaz yaka mesai yok. Abi 40 saat çalışıyorum. Benim çıkmam lazım. Ya biraz duruver, bir şey olmaz. Hafta sonu, ya hafta sonu bir planım var ya, hafta sonu şantiyeye geliver. Ne olacak? Ne olacak ki? Ve böyle böyle. Burada da bir sürü şey geçirdik. Ben bu 13 yıllık şeyde sanırım 3 ya da 4 defa kendi iş yerimi kurdum. Farklı farklı işler yaptım. Bunları gördüm. Ve bu esnada da gördüğüm, benim kazandığım en büyük tecrübe. Yine kendi alanım, altını çizmek önemli. Eğer ki kendi ürettiğiniz yeteneği para karşılığında satamaz hale getirir iseniz, kendinizin kazanımlarını birine bir iş olarak satamazsanız, birilerinin yanında ömür boyu çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ve adam sizi en olmadık şeyde işten de çıkarabiliyor, işten de atabiliyor. Zam istiyorsun, zam vermiyor. İzin istiyorsun, izin vermiyor. Ne derse yapmak zorundasın. Patron ne derse işin sonunda her zaman o olur abi. Ben bunu gördüm. Ve hayatımda bu kazandığım en büyük tecrübelerden bir tanesi de bu oldu. O yüzden denemek, bir şey üretmek çok zor. Evet, yapay zeka geldi, her şey geldi, her şey daha kolay gibi gözükse de çok rakip var, çok insan var. Sıfırdan başlamak çok zor, ilk defa bu işleri yapmak çok zor. Ailenizden birinden kalmayıp sizin tek başınıza kurmanız, etmeniz çok zor ama bunları hiç kurmamak, hiç adım atmamak kaynayan bir kazanda rahat ettiğini düşünmeye benziyor. Artık kazanılan paralarla da gerçekten iyi bir hayat kurmak çok zor. Bak bugün çıktık şu National Tree'ye, Joshua National Park'a geldik. Harika bir şey. Ya harcadığımız hiç para yok aslında. Bir tane bir benzin, evde hazırladığımız yiyecekler. Ama işte zaman lazım. Dünyanın en değerli şeyi. Hani diyorlar ya, zaman eşittir para. Dünyadaki en yanlış denklem. En yanlış yani. Zaman paradan çok daha büyük. Yani o kadar büyük ki. Bugün her şeyini kaybedersin. 20 yıl sonra 100 milyon doların olabilir. Bir iş kurarsın dersin ama 20 sene önce asla gelemezsin. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde. Hayatın tadını çıkarabiliyorken çıkarmak lazım. Sadece bir firmaya, birilerine çalışmamak lazım. Bir şeyler üretmek lazım, çabalamak lazım. Bu çabayı her ne uğruna olursa olsun yapmak lazım diye düşünüyorum. Artık pazar sohbetimizi bitirelim. Damla çünkü burada ağaç oldu çevremde, ben konuşurken çay yapıyor. Efendim, başka videolarda görüşmek üzere. Biz bu serimizin yine çekeceğimiz kısımlarını bitiririz. En kısa sürede yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Çok güzel.
Güle güle güneş.
Çünkü bir kayıp.
Hey, it's Cole Swindell, and when I spend 200 days a year rolling down the highway, the bus can start to feel smaller than a guitar case. Everyone wonders how I stay chill while the hours crawl by. Truth is, one good luck spent on Chumba, and suddenly the trip feels a whole lot shorter. Finding your space, even when there isn't much to spare. Need some chill? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNCs apply.
sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.